Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vahyin gelişi Peygamber Efendimiz'e nasıl oldu, nasıl başladı? O konudayız bugün. Vahiy nedir vahiy? İnsanın muhtelif bilgi kaynakları var. İnsan değişik yerlerden bilgiler elde ediyor. Bu bilgi kaynakları bazen sağlam oluyor, bazen zayıf oluyor, bazen yanıltıcı oluyor. İşte algı operasyonu deniyor, yanıltma deniyor, algı yanılması deniyor. Kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeler oluyor falan. Değişik pek çok insanın sıkıntıları olabiliyor. Onun için insan bu sefer gelen bilgileri araştırmak durumunda kalıyor. Hangi kaynak sağlamdır, hangisi değildir diye. Ama insanın bir bilgi kaynağı daha var. O da vahiy. Vahiy de dışarıdan gelen bir bilgi yolu, bir bilgi kaynağı. Yani o kaynaktan gelen bilginin yolu vahiy. Geliş şekli. Vahiy gizli ve hızlı işaret manalarına geliyor. Gizli, kimse görmeden hızlı bir şekilde Cenab-ı Hak'tan gelen bilgiler gizli bir şekilde geliyor. Sadece peygamber görüyor, getiren melek biliyor. İşte bu vahiy Allah'tan geldiği için bu vahiy hatasız, %100 doğru bir bilgi oluyor. Hiç hata ihtimali olmayan bir bilgi. Peygamber olduğunu söyleyen zat eğer mucizelerle peygamberliğini ispat ettiyse ona iman eden insanların artık onun getirdiği bilgileri şüphesiz, tereddütsüz kabul etmesi normal bir şey. %100 bilgi doğrudur çünkü peygamberimize gelen bilgiler iki tür oluyor. Vahiy geliyor, ikiye ayrılıyor. Birisi Kur'an vahiy, birisi sünnet vahiy oluyor. Bunların hiçbirisinde de hata olmaz. Kur'an bize mütevatiren geldiği için zaten hiç hata ihtimali yok. Hadislerde hata ihtimali oluyor. Onun sebebini o peygamberimizin ağzından çıktığı zaman o ihtimal yoktu. Daha sonra bize gelirken bazı eksikler, kusurlar, hatalar olduğu için orada sıkıntı oluyor. Veya bazı kötü niyetli insanlar, İslam düşmanı insanlar çıkmışlar. Müslüman görünerek, alim görünerek hadisler uydurmuşlar. Peygamber Efendimiz'e izafe etmişler. O karıştırmalar sebebiyle hadis-i şeriflerde daha dikkatli oluyoruz. Bu hadis-i şerif diyoruz. Acaba sahih midir, zayıf mıdır, mevzu mudur? Uydurma mıdır? Bunu tespit ettikten sonra eğer sahih olduğunu tespit etmişsek Peygamber Efendimiz'den geldi. O konuda da şüphe yok. Zaten o da kesin doğru bir bilgidir. Ama zayıfsa o zaman ihtimalli diyoruz. Mevzu ise de kabul etmiyoruz zaten. Bu diyoruz uydurulmuş bir sözdür. Bunu alimlerimiz Allah razı olsun ayırmışlar. Bizlere hazır kitaplarda toplamışlar. İşte bu vahiy Cenab-ı Hak'tan gelen bilgiler insan için çok değerli, çok kıymetli. İnsana çok uzun mesafeler, çok kısa sürede aldırıyor. İnsan bir şeyi, bir bilgiye ulaşmak için belki asırlarca tecrübe etmesi gerekiyor. Deneme yanılma yöntemiyle pek çok hatalara düşmesi gerekiyor. Ve o ulaştığı bilgide neticede eksik olabiliyor. Yarım olabiliyor veya yanlış olabiliyor. Bu sebeple doğru bilgiyi elde edecek de çok insanın zaman harcaması, çok gayret sarf etmesi gerekiyor. Ama Cenab-ı Hak'tan bir bilgi geldiğinde hazır hap gibi hazır bir bilgi o insanı çok kısa sürede uzun mesafeler aldırmış oluyor o insana. Bu sebeple vahiy ile gelen bilgiler en lüzumlu bilgiler. İnsanın hayatıyla ilgili, dünya hayatıyla ilgili en güzel bilgiler. Ahiret hayatıyla ilgili, ebedi hayatı kazanmasıyla ilgili en doğru bilgiler olduğu için insan için çok değerli, çok kıymetli bilgiler oluyor bu vahiy ile gelen bilgiler. Bu vahiy işte insanın bilgi kaynakları içerisinde ilk sırada, en güvenilirlik açısından ilk sırada yer alıyor vahiy bilgisi, vahiy ile gelen bilgiler. Onda hiç hata ihtimali yok, eksik ve kusur da yok. Her şeyi yaratan ve bilen Allah Teala'nın verdiği bilgiden daha doğru ve sağlam hangi bilgi olabilir ki? Bunu veren Allah Teala, her şeyi yaratan, bütün bilgiler onun olan, bilgilerin sahibi olan Allah Teala. Bu sebeple öncelikle bizler için paha biçilmez bir kıymet ve nimet olan vahyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl gelmeye başladığını ve hangi şekillerde geldiğini görecek. Daha sonra o vahiyle gelen iman ve ilme geçeceğiz bu konuşmalarımızda. Nitekim sahabe bu vahyin kıymetini çok iyi biliyordu hakikaten. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer diyorlar ki Peygamberimiz Ümmü Eymen'i ziyaret ederdi hayatında. Biz de ziyaret edelim, Efendimizin sünnetine uyalım diyorlar. Ümmü Eymen, Peygamber Efendimiz'in dadısı, annem dediği bir sahabi hanım. Gidiyorlar, başlıyor ağlamaya Ümmü Eymen. Diyorlar ki yani niçin ağlıyorsun? Peygamber Efendimiz için ahiret dünyadan daha hayırlı. Cenab-ı Hak velel ahiretu hayrun leke minel ula diyor. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Öyleyse diyor yani Efendimiz dünyadan gitti diye üzülmeye gerek yok. Efendimiz daha rahat bir yere gitti. Kendisinin için daha hayırlı olan bir yere gitti. Bizim için tabii ki biraz ayrılık, üzüntü ama onun rahatını biz her şeyden önce düşündüğümüz için onun rahat ettiği yerde biz de ona razı oluruz diye söylüyor. O da diyor ki ben de biliyorum bunu diyor. Ben de zaten onun için alamıyorum diyor. Ben de biliyorum ki Peygamber Efendimiz için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Onun için bizim burada olmamız belki Allah Resulü'nün yanımızda olması bizim için iyi bir şey. Biz ondan ayrılmamış olacağız ama kendisi için bir meşakkatti, sıkıntıydı. Kendisi daha hayırlı olan yere gitti. Biz üzülsek de o rahat içinde diye. Peki diyorlar niçin ağlıyorsun? Ağlama sebebi nedir? Ben diyor vahiy kesildi, ona ağlıyorum. Vahyin kıymetini bilen bir insan bakın. Çünkü vahiy Cenab-ı Hak'tan böyle gelen çok güzel bilgiler. Daha fazla bilgi gelse insan için daha faydalı olur. Peygamberimiz vefat ettikten sonra artık vahiy gelme imkanı yok. Vahiy artık hiç kimseye gelmez Efendimiz'den sonra. Son vahiy gelmiş ve bitmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur bu vahiy. Büyük bir nimettir insanlar için. Büyük bir faydadır. O kesildiği için ağlıyorum diyor. Ümmü Eymen tabii onun işitince Hazreti Ebu Bekir ve Ömer onlar da başlıyorlar ağlamaya. Hem hayran kalıyorlar validemizin, Ümmü Eymen validemizin bu anlayışına. Hem de onlar da idrak ediyorlar ki nasıl bir nimetten mahrum kaldıklarını. İşte ondan sonra insanlar tabii ki ihtilaflar çıkmaya başlıyor. Bir mesele çıktığında nasıl hükmedeceklerini bilemiyorlar. Delil, kesin bir delil yoksa çeşitli mezhepler ortaya çıkıyor. İnsanlar uğraşıyor hükmü bulabilmek için, içtihad edebilmek için. Pek çok böyle yorgunluklar çekiyorlar. İşte o yorgunluklar artık vahiyden sonra başlamış olur. Vahiy olsaydı o yorgunluklar olmazdı. Hazır vahiyle bilgi gelirdi. Sahabi bunun farkında oluyor. Çünkü yaşadılar onlar vahiyin inişini. Biz ise uzakta kaldığımız için çok daha bunun farkında olamıyoruz. İmanın ve ilmin kaynağı vahiy. İman nasıl, neye inanacağız? Onun kaynağı vahiy. Vahiy bildiriyor, ona inanıyoruz. İlmin kaynağı da aynı şekilde vahiy. İnsan neye ve nasıl inanacağını ancak vahiy yoluyla öğrenebilir. Gayba ve ahirete dair bilgilerin yegane kaynağı vahiy olduğu gibi dünya hayatına dair en doğru, en sağlam bilgi kaynağı da yine vahiydir. Cenab-ı Hak dünya ile ilgili de bilgiler veriyor insanlara. Nasıl davranmalar gerektiğiyle ilgili. Allah'ın emirlerine uyduğunda insanlar dünya hayatında da rahat ediyor. Harama, helale dikkat ettiğinde sıhhat açısından da rahat ediyor. Hem sıhhat açısından hem hayatında, dünya hayatındaki rahatı Allah'ın emirlerine uymasına bağlı. Onlara uyduğunda dünyası da rahat oluyor. Ahirette rahat oluyor. Ebedi kazancı da elde etmiş oluyor. İnsanın amellerine değer ve mana yükleyen şey ise onun niyeti. Niyet çok önemli insanda. Bu sebeple her şeyden evvel son derece ehemmiyetli olan bu hususu hatırlatmak yerinde olacaktır. İnsan her amelinde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifler ve diğer ilimleri öğrenirken de Allah'ın rızasını talep etmeli, onun rızasına uygun bir hayat yaşayabilmek için ilim öğrenmelidir. Yani insanın yaptığı iş güzel olur ama niyeti farklıdır. O yaptığı işten bir ecir, bir fayda göremez. Belki günah kazanır. Yani yaptığı iş mübah bir iştir belki ama niyeti güzeldir. Onu ibadet sevabı alır ondan. Onun için niyet önemli. Yani Kur'an-ı Kerim üzerine çalışan, Kur'an-ı Kerim'le ilgili araştırmalar yapan, hadislerle ilgili araştırmalar yapan bir sürü alimler var, müsteşrikler var. Ama maksat nedir? Maksadı kimsenin İslam düşmanlığıdır. Bir açık bulur muyum, bir kusur bulur muyum diye çalışıyor. Onun sevap kazanması mümkün değil tabi Kur'an üzerine çalıştığı için. Daha günah kazanıyor. Bir kısmı da şöhret kazanmak için, bir kısmı da menfaat elde etmek için. Değişik sebeplerle çalışıyor insanlar. Ona göre, niyetlerine göre tabii ki bir ecir, bir günah veya ecir kazanıyorlar. Bunun için ilim de her faaliyette insanın Allah için olmalı, niyeti düzgün olmalı her şeyden önce. İlmi kötü maksatlara alet etmemeli. Sırf dünyevi menfaatler elde etmek için kullanmamalıdır. İşte bunu hatırlatmak için İmam Buhari Hazretleri kitabına ilk olarak niyet hadisiyle başlıyor. Yani kitap yazmaktaki niyetimiz, kitap okumaktaki niyetimiz, bir işe girmedeki niyetimiz, çalışmadaki niyetimiz, insan niçin üniversite okur, niçin lise okur, niçin okullara okur, niçin bir işe başlar, hepsinde niyet Allah rızası için olmalı. Güzel bir niyet taşımalı. Helal rızık kazanmak için, helalinden rızık kazanayım ve dinimi güzel bir şekilde yaşayayım. Ana hedef, büyük niyet bu olmalı. Onun dışında ya para kazanayım da helal haram hangi yoldan olursa olsun yeter ki insanlardan üstün olayım, zengin olayım. Ama sonuçta buna ulaşmak için günah mı işliyorum, zulüm mü ediyorum bu önemli değil. Böyle bir düşünce yapısı Müslümanın düşüncesi olamaz. Müslümanın niyeti Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şekilde helalinden alın terimle helal yoldan helal bir rızık kazanayım. Kendi rızkımı, ailemin rızkını böyle temin edeyim. Cenab-ı Hak ne verdiyse de onunla elimden geldiği kadar Allah'ın dinine de hizmet edeyim. Allah'ın dini hususunda koşturayım, yardımcı olayım diye böyle niyetlerle yola çıkması gerekiyor. Dünya ile ahireti kazanayım diye. Böyle bir niyet, her hususta bu niyet çok önemli. Kıymetli dinleyenler, onun için bizim alimlerimiz genelde kitaplarına bu niyet hadisiyle başlamışlar. Her şeyin başı olarak. Onun için bak abdest alırken bazı ibadetlerin başlangıcı hep niyet önemlidir. Zekat verirken niyet önemlidir. Yani bir niyete göre iş değişir. Bir insan zekat niyetiyle bir para verir, o zekat olur. Niyetsiz verir, sadaka olur. Zekat borcu düşmez. Yani ikisi aynı şey yapmış oluyor. Parayı vermiş oluyor ama niyet olmadığı için o ibadeti yapmış olmuyor. İbadetlerde de niyet önem arz ediyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur. Amelin kıymeti de niyetin derece, niyet de derece derece demek ki. %100 niyet var, %90, %80, %50. Niyetin, insanın niyeti ne kadar halis ise, ne kadar kuvvetli ise alacağı karşılık da o kadar oluyor, ona göre oluyor. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. İnnemel amelü bin niyyat. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan da ancak odur. Artık nail olacağı bir dünya veya nikah edeceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimse varsa, onun hicreti Allah'ın ve Resulünün rızası için değil, hicret ettiği o şey içindir. Hicret zor bir amel, ibadet, zor bir emir, İslam'ın emirlerinden çok faziletli bir iş, bir muamele. Yani her şeyini, vatanını, milletini, akrabalarını, evini, malını, mülkünü terk edip başka bir memlekete gidiyorsunuz, sıfırlıyorsun orada yani. Orada çevren sıfır, malı mülkü sıfır, zor bir hayat, canını kurtardığına şükrediyorsun. Böyle bir Allah için yaparsan bu hicreti, tabii ki amel, bu hicretin sevabı çok büyük. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Hicret edenleri metheden pek çok hadis-i şerif var. Ama diyor bu hadis-i şerifte Efendimiz, kim de bir dünyalık elde ederim, gideyim orada belki bir güzel bir iş buluruz, belki mal kazanırız diye niyete ederek hicret ettiyse veyahut da orada güzel bir kız varmış, onunla evleneyim diye niyet etti, hicret ettiyse, hicreti oysa düşüncesi, başka böyle Allah için bir din uğruna bir hicret, bir fedakarlık düşüncesi yoksa, onun eline geçecek sadece odur. Gider, imkan varsa, Cenab-ı Hak lütfettiyse, yazdıysa, o dünyalığı elde eder. Sadece onu kazanmış olur. Hiçbir sevap kazanamaz. Yine gider, işte o nikah etmek istediği, evlenmek istediği kimseyle nikahlanırsa, sadece onunla nikahlanmış olur. O faydası olur. Onun dışında hiçbir sevabı olmaz. Halbuki gerçek halis niyetle Allah için hicret etmiş olsaydı, o ebedi hayatta kim bilir o hicret ameliyle, o çektiği sıkıntıyla, o fedakarlıkla cennette nasıl bir nimetlere, ebedi nimetlere. Yani bir hayat tarzı cennet. Cennet bugün dünyadaki bir bahçeye girmek, bir piknik alanına girmek gibi bir şey gibi hayal etmemek lazım cenneti. Cennet gerçek hayatın adıdır. Gerçek hayatın adı. Gerçek hayat ikiye ayrılıyor. Bir cennet, bir cehennem diye. Onun başına da kısa bir imtihan saati koymuşlar. Dünya saati. İşte bu dünyada bir saatlik imtihan oluyor insan. Ondan sonra gerçek hayata geçiyor. Ya cennet ya cehennem, hangi tarafa geçecekse. Yani o ebedi hayatta ona Cenab-ı Hak o hicret karşılığında ne makamlar, ne nimetler lütfedecek, maddi manevi, ne zevkler lütfedecek, ne saraylar, köşkler lütfedecek. Bunları hepsinden mahrum kalıyor tabii ki. Diğer rivayetlerde bu hadisin her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelikse hicreti Allah'a ve Resulü, Allah ve Resul içindir. Her kimin de hicreti nail olacağı bir dünyalık veya nikah edeceği bir kadın içinse sadece onu elde etmiş olur şekline geliyor. Artık niyeti neyse ona göre. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi bütün ameller ancak niyet ile bir değer kazanıyor. Bunu anlıyoruz. Sözlere ve fiillere değer katan ve yön veren niyet olduğu burada ortaya çıkıyor. Niyetsiz fiiller ve kasıtsız sözler boş oluyor. Niyetsiz, kasıtsız, avare, boş yere. Aslında ibadet olmayan bazı işler iyi niyetle yapıldığı takdirde ibadete dönüşebilir. Mesela yemek yiyen kimse bu gıdalardan elde edeceği kuvvetle ibadet edeceğini düşünürse yemek yerken bile sevap kazanmış olur. Normal ticaretini yapan kimse işini en iyi şekilde yaparak ailesinin maişetini helal yoldan temin etmeyi ve insanlara hizmet etmeyi düşünürse hem para hem de sevap kazanabilir. Aksine iyi bir işi kötü niyetle yaparsa da günah kazanır. Allah katında makbul olan bir işi imkansızlıkları sebebiyle yapamayan kişi onu yapmayı ihlas ve samimiyetle arzu ederse yapmış gibi sevap kazanır. Güzel bir iş var. Ah imkanım olsa şunu yapardım diye o güzel niyeti onu yapmış gibi sevap kazandırıyor. Onun için yani güzel şeyler demek ki hayal etmek, istemek, niyete koymak da gerekiyor. Allah Teala bütün peygamberlere kendisine ibadetin ihlasla yapılması gerektiğini vahyetmiştir. Cenab-ı Hak bunu sadece bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlere vahyediyor ki bütün ameller ihlasla yapılmalıdır. İhlas ise niyetle alakalıdır. Din de ihlastan ibarettir. Din ihlastan ibarettir. O halde ihlas ve niyet Allah'ın en mühim, İslam'ın en mühim meselelerdir. İhlas ve niyet meseleleri. Bunlar üzerinde durmak gerekiyor. Tabi bu güzel bir şeyi niyet etse insan yapamasa imkansızlıklar sebebiyle buna sevap yazıldı ki bunun tersi de var. Kötü bir adamı özenir, kötü bir insan özenir. Ah der şu adam nasıl imkanı var. Yapıyor, yiyor, içiyor, geziyor haram yollarda. Benim de olsaydı ben de öyle yapardım diye adam düşünse ve bu düşüncelerinde vazgeçmese, tövbe etmese bu da o günahı kazanıyor, yapmış gibi oluyor. Ama vazgeçerse yani öyle bir şey aklına geldi geçti yoktur, olur mu? Bu günahtır, o yapılmaz. Yani imkanım olsa bile yapmamam gerekir diye vazgeçerse ona günah yazılmıyor yapmadığı müddetçe. Yaparsa ancak yazılıyor ama o niyet devam ederse yani imkanım olsa yine yapardım ama yok imkanım. O niyeti taşıyorsa insan onu yapmış gibi oluyor zaten. Ona da dikkat etmek lazım. Yani insan hakikaten duygularına, düşüncelerine, niyetlerine her an dikkat etmesi gerekiyor. Boşuna bedavadan oturduğu yerden günah kazanmaması gerekiyor. Ama oturduğu yerden bedavadan sevap kazanabilir. Buna imkan var, yol var. Bunu da insan yapması gerekiyor. İşte nitekim kim diyor cihat etmeyi, Allah yolunda cihat etmeyi, Allah'ın dini için en büyük fedakarlıkta bulunmayı, canını feda etmeyi, niyet etse, o şekilde düşünse ama imkan bulamasa, yatağında ölse diyor yine Allah ona o cihadı yapmış şehit sevabı yazar, verir diye hadis-i şerifler var. Onun için güzel niyetler, hep güzel işlerin niyetini, planını zihnimizde devamlı tutmak, imkan bulunca da yapmak gerekiyor. Bütün işlere güzel bir niyetle ve ihlasla sırf Allah rızası için başlamak gerekiyor. Her işe, okumaya, eğitime, çalışmaya. İmam Buhari rahmetullahi aleyh de kitabına halis bir niyetle başlamış olmayı ve bu vesileyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı niyaz ediyor. Yani bu hadis-i şerifi başa koymakla. Bu hadis-i şerifte hem nübüvvet, niyet ve ihlas ile Mekke devrinin başlangıcına hem de hicret ile Medine devrinin başlangıcına işaret vardır. Nübüvvetten, Allah'ın peygamberinden bahsediliyor. Niyetten, ihlastan bahsediliyor. Mekke devrinde bunlar öncelikle işlenen konular. Bir de hicretten bahsediliyor. Medine'nin başlangıcından bahsediliyor. Vahyin başlamasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbine hicreti, münacatı ve onunla halveti başlamıştır. Artık insanlardan, toplumdan Efendimiz çekilerek kendini Rabbine veriyor. Rabbiyle, Rabbinin dinine. Kendi toplumda nezih bir hayat yaşıyor ama yani bir dine tabi değil. Cenab-ı Hakk'ın ne istediğini bilmiyor. Böyle bir hayat, kendine göre bir hayat yaşamaktan ayrılıp Cenab-ı Hakk'ın istediği bir hayatı yaşamak ve onu insanlara tebliğ etmek. Buna hicret etmiş olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hadis-i şerif muhtelif başlangıçlara işaret etmekte ve bir işe nasıl başlamak gerektiğini haber vermektedir. Efendimizin peygamberliğinin başlaması. Alimler bu hadis-i şerifi ilmin üçte biri olarak görürler. İnsanların ibadet ve muamelleri hususunda ümmül kavanin, kanunların esası sayılan baş meselelerin en mühimini ihlas olduğunu ifade ederler. Diyorlar ki ümmül kavanin diye ana kanunlar vardır. Bunların başı en mühimi ihlastır. İhlasla başlamak gerekir. Onun için bu diyorlar dört esastan birisidir. Dört hadis-i şerif var diyorlar alimler. Binlerce hadis-i şeriften bu dört hadis olsa insana onlar yeter diye. Onlardan birisi de bu innemel amelü bin niyet hadisi. Diğeri helal bellidir, haram bellidir. Ortada şüpheli şeyler vardır. Şüphelilerden kaçın. Yani haramdan kaçın, şüphelilerden kaçın. Helali yap, kurtuluşa erersin. Diğer birisi elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu bir Müslüman ol. Kendin için istediğini başkası için de iste. Bu hadisleri, bu hadislerin dörtte biri oluyor. Bu ihlas ve niyet hadisi. Mecelle'de Osmanlı kanununda da bu hadis-i şerif şu şekilde kanunlaştırılmış. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir. Mecelle'ye bir madde olarak bu hadis-i şerifi koymuşlar Osmanlılar. Ahmet Cevdet Paşa eliyle hazırlanan, bir heyet tarafından hazırlanan mecelle'ye bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir diyerek innemel amelü bin niyet hadisini, ameller niyetlere göredir hadisini koymuş oluyorlar. Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Haris bin Hişam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulullah sana vahiy nasıl gelir diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bana bazen çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hal zail olur olmaz meleğin bana söylediğini iyice bellemiş olurum. O ses hali gittikten sonra meleğin getirdiği vahiy bilgiyi iyice ezberlemiş olurum. Kalbimde bulurum. Çünkü Cenab-ı Hak onu vaat ediyor. Kıyamet suresinde. Bazen melek bana bir insan olarak temessül eder. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice bellerim. İki vahiy şeklinden bahsediyor Efendimiz. Birisi bir melek görünmeden bir ses, farklı bir sesle ses geliyor. O şekilde vahiy. Bu Efendimiz zor gelen vahiy. Çünkü peygamberimiz insan boyutuna, melek boyutuna yükselmesi gerekiyor. O bilgiyi alabilmesi için. O zor olan bir husus hakikaten. İkincisi ise melek insan boyutuna iniyor. Melek boyutundan insan boyutuna. O daha kolay oluyor Peygamber Efendimiz için. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i soğuğu pek şiddetli bir günde kendisine vahiy nazil olurken görmüştüm. Vahiy gelirken soğuk bir günde. İşte böylesine soğuk bir günde bile kendisinin o hal geçtiği vakit şakaklarından şapır şapır ter akardı. Vahiy gelirken ki haller Efendimizin terlediğini ifade ediyor Hazreti Ayşe validemiz burada. Vahyin mahiyeti peygamberlerden başkasına malum değildir. Nasıldır vahiy mahiyeti nedir ancak peygamber bilir. Diğer kimselerin onu tarife kalkışması amanın renklerden bahsetmesi kadar küstahça bir davranıştır. Vahiy üzerine konuşan, onu açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan filozoflar olmuş. İmkansız yani bir peygamberden başkası onu anlaması mümkün değil. Ancak vahyin mertebeleri, çeşitleri, nüzulü esnasında orada hazır bulunanların şahit olduğu bazı hal ve tezahürleri vardır ki ondan bahsedilebilir. Onları insanlar bilebilirler. Vahyin mahiyetini ve hakikatini bilemediğimiz gibi Rabbimizi görmenin ne keyfiyette olacağını da lika, kavuşma gününden evvel anlamamıza yol yoktur. Vahyi bilemediğimiz, onun kelamını anlayamadığımız gibi onu görmenin keyfiyetini de anlayamayız. Ancak lika, Cenab-ı Hak'la kavuşma gününde onu anlayabiliriz. Ancak şu var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğruluğuna şahitlik eden binlerce hadiseyi ve alameti gördükten sonra artık bu gibi hakikatleri kabul etmekten başka çare bulunmaz. Peygamberimiz mucizeler göstermiş, en büyük mucizede güzel ahlakı ve Kur'an-ı Kerim, getirdiği Kur'an-ı Kerim. Bu mucizelere bakarak insan diyor ki bu insan artık gerçek peygamberdir. O zaman onun her verdiği bilgiye inanmak zorundayız. Allah'ın sıfatlarındaki kemal hakkındaki icmali ilmimiz, genel bilgimiz, şunu bilmiyoruz o halde varlığını tasdik edemeyiz diyecek derecede Rabbimizin fiillerinin ve eserlerinin tafsilatını bilmemizi gerektirmez. İcmali genel bir bilgimiz var. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir, her şeyi bilir. Ama çok bilmediğimiz tafsilat var. Onları bilemiyoruz diye onu inkar etmemiz gerekmiyor. O tafsilatı bilmemiz de gerekmiyor. Genel bilgi bizim için yeterli. Hele Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eserleriyle alakalı haberleri, alışık olduğumuz tecrübelerimize uymuyor diye inkar etmek için bize hiç hak vermez. Kudretinin eserleri var Cenab-ı Hakk'ın. Onlarla ilgili haberler var. Ama bizim bilmediğimiz, görmediğimiz şeyler, biz bilmiyoruz, bunu inkar ederiz, edebilir diye böyle bir lüksümüz yok, böyle bir hakkımız yok. İnsan aklı bu gibi şeyleri kendiliğinden keşfetmekten aciz ise de, sadık ve doğru bir haberci, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verildiğinde artık onları reddetmesi doğru değildir. Zira Rabbimizin fiillerini ve eserlerini delilsiz bir şekilde şu veya bu surete mahsus görmek aklın küstahlığından başka bir şey değildir. İnsan aklının hudutları vardır. O haddini, hududunu bilmesi lazımdır. Vahyi sara hastalığıyla izah etmek isteyenlerin cehaleti. Bazı müsteşrikler diyor bu vahiy diye bir şey yoktur. Bu aldatıyor insanları, haşa. Bu bir hastalıktır, saradır, histeridir gibi. Vahyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görenlerce müşahede edilen zahiri halleri hakkındaki rivayetlere bakarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sar'a ve histeri gibi bir sinir hastalığına tutulduğunu hükmeden bugünkü inkarcıların 14 asır sonraki bu hükümleri en hafif tabiriyle gülüştür. Müşahede altına alınmayan kimsenin hasta olup olmadığına, hastalığının çeşidine ve cinsine hükmetmek doktorlar tarafından mümkün görülmediği halde 14 asır evvel dünyayı teşrif etmiş bir zatın filan veya falan hastalığa yakalandığını hükmetmek eğer hamakat değilse herhalde garazkârane bir küstahlıktır. Yani bir doktor muayene ediyor, teftiş ediyor, tahliller yapıyor, bir karar, öyle karar veriyor. Ama bunlar 14 asır öncesinde yaşamış birisine hüküm veriyor. Bu bir küstahlıktır, bir hamakattır. Çok gülünç bir durumdur bu hakikaten. Bu adamlar bunca hayret verici keşiflerle önceki ilmi eserlere karşı övünen yeni ilmi verilere guya istinad ederek bu iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ilim gelişti, yeni keşifler oldu, eskiden işte bilinmiyordu, cahillik vardı falan diye böyle bir iddialar da var. Halbuki o beğenmedikleri, cahilliklerine tamamen kani oldukları Kureyş müşriklerinin kötü bir mukallidi olmaktan daha büyük bir meziyet gösteremiyorlar. Beğenmedikleri o Ebu Cehiller, Kureyş müşriklerinin kötü bir taklitçisi olabiliyor ancak. Şekavette önderleri olan Ebu Lehebler, Ebu Cehiller de iftirada bulundular. Fakat şu haklarını inkar etmeyelim ki onlar hiç görmedikleri ve hiç anlamadıkları bir şey hakkında iftirada bulunmuyordu. Yani onlar görüyordu Peygamber Efendimiz, yaşıyorlardı, iç içeydi ve zarar görüyorlardı, menfaatleri elden gidiyordu. O sebeple iftirada bulunuyorlardı. Bugünküler ise hiç görmedikleri, hiç böyle kendilerine dokunmayan bir insana iftirada bulunuyorlar. Ne kadar bayağı bir duruma düşmüş oluyorlar. Ya bu zavallılara ne diyelim ki hiç görmedikleri, hiç duymadıkları, hiç anlamadıkları, tetkik etmedikleri bir şey hakkında kafadan atarak o Kureyş cahilleri dedikleri kimselere tabi olarak hüküm veriyor. Sonra yeni ilmin vardığı netice budur diyerek övünerek ilme iftira ediyorlar. İlim adına güya bunu yapıyorlar. Halbuki cehaletle meşguller. İlmi bir dayanağı olmadan bir iftirada bulunuyorlar ve bunu da ilim adına yaptıklarını söyleyerek ilme iftira ediyorlar. Şunlar üzerine düşünmek icap eder. Gün geçtikçe hak olduğu daha parlak delillerle sabit olan İslami esaslar bir saralıdan nasıl sudur edebilir? Ruhani bir hastalığa müptela olan bir kimsenin hastalık saikiyle hatırına gelip haber verdiği şeyler nasıl daima gerçeğe uygun çıkabilir? Yani hasta olan insan saçmalar, acayip sözler söyler, tutarsız söyler söyler. Bunlar böyle bir dini esas olmaya, bir ilmi esas olmaya hiçbir zaman müsait değildir. Peygamber Efendimiz'in söylediği her söz doğru çıkmış ve her birisi bir esas olmuştur. Bu çok basit bir iddiadır bu. Müsteşriklerin, bu dinsizlerin yaptığı iddialar. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her hususta sual sorarlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları toplar ve Rabbinden aldığı ilimleri kendilerine öğretirdi. Onlardan bir kısmı anlamadığı noktaları sorar, diğer bir kısmı ezberler ve onları başkalarına aktarır ve hep birlikte öğrendikleriyle amel ederlerdi. Bu minval üzere Allah Teala son dinini kemale erdirmiş oldu. Burada sahabi soruyor, ya Resulallah size vahiy nasıl gelmiş diye. Bu rivayetten meleklerin istedikleri suretlere girebileceğini de öğrenmiş oluyoruz. Melek insan suretine girer, peygamberimize vahiy getirirdi diye. Demek ki meleklerin farklı suretlere girme kabiliyetleri var. Cenab-ı Hak onlara o özelliği de vermiş, kıymetli dinleyenler. İnşallah programımıza burada nihayet veriyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.